47. ayrım.
Lisbet Salender, Mikail'in yanına mı gitsin? Yoksa onu kendi haline mi bıraksın? Karar veremedi. Ceketini alıp tek bir söz etmeden dışarı çıkan Mikail onu bu dertten kurtardı. Bir saatten daha fazla bir süre mutfakta bir ileri bir geri dolaşan Lisbet, can sıkıntısını gidermek için tabakları toplayarak yıkadı. Normalde bu işi Mikail'e bırakırdı. Arada bir mutfak penceresine gidip dışarı baktı. Artık endişesi dayanılmaz bir hal alınca deri ceketini alıp Mikail'i aramak için dışarı çıktı. Önce kulübelerinin pencerelerinde ışık olan küçük tekne limanına indi ama Mikail ortalarda yoktu. Akşamları yürüyüş yaptıkları deniz boyunca uzanan patikadan yürümeye başladı. Martin Wanger'in evi karanlıklar içinde sanki terk edilmiş gibiydi. Daha önce Mikail'le birlikte oturdukları burundaki kayalığa kadar yürüdükten sonra geri döndü. Gönlünü kiliseye çevirdi. Mikail orada da yoktu. Bir süre durup ne yapması gerektiğini düşündü. Geri dönüp motosikletin çantasından el lambasını aldı ve tekrar deniz kıyısını boyunca yürümeye başladı. Gottfried'in kulübesine giden patikayı bulması için biraz zaman harcaması gerekti. Epeyce yürüdükten sonra ağaçların arasından kulübeyi gördü. Mikail orada da yoktu ve kulübenin kapısı kilitliydi. Tekrar köye dönerken durdu ve buruna kadar yürümeye karar verdi. Harriet'in babasını suya ittiği iskelenin yanında Mikail'in silüetini gördüğünde derin bir nefes aldı. Gidip sessizce Mikail'in yanına gidip oturdu. Bir süre sonra Mikail sessizliğini bozdu. "Özür dilerim, bir süre yalnız kalmam gerekiyordu." "Biliyorum." Lisbeth iki sigara yakıp birini Mikail'e verdi. Mikail başını çevirip ona baktı. Lisbeth Salander karşılaşmış olduğu en yabani insandı. Özel hayatı üzerine konuşmak istediği her seferde Mikail'i duymazlıktan gelmiş, her türlü sempati girişimini geri çevirmişti. Hayatını kurtarmış ve şimdi de gecenin bir yarısı gelip onu burada bulmuştu. Mikail bir kolunu Lisbeth'in beline doladı. "Şimdi fiyatımın ne olduğunu biliyorum," dedi. "O kadınlara ihanet ettik. Her şeyi karanlığa boğacaklar. Martin'in bodrumundaki her şey yok edilecek." Lisbeth hiçbir şey demedi. "Erika haklıydı," diye devam etti Mikail. "Eğer bir aylığına İspanya'ya tatile gidip İspanyol kızlarıyla yatıp kalktıktan sonra geri dönsem ve Wennerström olayını yeniden ele alsam çok daha iyi olacaktı. Eğer İspanya'ya gitseydin Martin Wanger bodrumunda faaliyetlerini hala sürdürecekti." Uzun süre öylece oturduktan sonra Mikail ayağa kalktı ve eve dönmeyi önerdi. Mikail Lisbeth'ten önce uyudu. Bir süre onun solumalarını dinleyen Lisbeth kalkıp mutfağa geçip kahve suyu koydu. Işıkları yakmadan masanın başına oturdu. Bir sigara yakıp düşünmeye başladı. Wanger ve Forden'in Mikail'i dolandırdıklarından emindi. Aldatmak onların doğasında vardı. Ama bu onun değil, Mikail'in sorunuydu. Ya da öyle miydi? Sonunda bir karar verdi, sigarasını söndürdü ve yatak odasına gitti. Lambayı yaktı ve uyandırana kadar Mikail'i sarstı. Saat sabahın 2:30'uydu. "Ne oldu?" "Bir şey sormak istiyorum. Hadi kalk." Mikail doğrulup oturdu ve uykulu gözlerle Lisbeth'e baktı. "Yargılanırken kendini niçin savunmadın?" "Uzun bir öykü Lisbeth. Anlat, benim vaktim var." Mikail bir süre ne demesi gerektiğini düşündü ve gerçeği anlatmakta karar kıldı. "Savunacağım bir şey yoktu. Makalede yazdığım bilgiler yanlıştı. Senin bilgisayarına girdiğimde Erika Berger'le yazışmalarını okudum. Wennerström olayına ilişkin bir sürü belgenin varlığına rağmen siz mahkemenin pratik ayrıntıları üzerine konuşup durdunuz ama bir türlü asıl konuya girmediniz. Yolunda gitmeyen neydi?" "Lisbeth, bunu anlatamam. Erika ve ben gerçekte neler olduğunu anlatmamız halinde güvenilirliğimizin daha da çok sarsılacağı sonucuna vardık." "Dinle beni Kalle Blomqvist. Dün oturup arkadaşlık, güven ve ne boksa onların üzerine bir sürü nutuk atıp durdun. Anlatacaklarını internette yayınlayacak değilim." Mikail defalarca itiraz etti. Saati bahane etti, bu konuyu konuşmaya tahammül edemediğini söyledi ama Lisbeth onu diz çöktürene kadar inat etti. Mikael kalktı, lavaboya gidip yüzünü yıkadı. Mutfağa geçip kahve suyu koyduktan sonra yatağa döndü ve eski okul arkadaşı Robert Lindbergh'in 2 yıl önce Arholm'daki marinada sarı bir Maller 30'da onda nasıl merak uyandırdığını anlattı. Arkadaşın sana tezgah mı kurdu? Hayır, ne biliyorsa onu anlattı. Verdiği bilgilerin hepsini spin kontrolörüne doğrulattım. Hatta Polonya'ya gidip o büyük Minos şirketinin derme çatma kulübesinin olduğu yerdeki şirket tabelasının fotoğraflarını çektim. Şirketin işe aldığı bir sürü insanla röportaj yaptım. Hepsi de bendeki bilgileri doğruladı. Anlayamıyorum. Mikael iç çekti ve bir süre sustu. Elimde harika bir öykü vardı. Henüz Werner Sturm'ün kendisiyle yüz yüze gelmemiştim ama elimdeki bilgiler o kadar su geçirmezdi ki yayınlamam halinde onu sarsacağım kesindi. Belki dolandırıcılıktan yargılanmazdı çünkü iş kontrolörler tarafından onaylanmıştı ama saygınlığını zedelerdim. Peki nerede yanlış yaptın? Neyin peşinde olduğum bir yerden kulağına çalındı ve varlığımdan haberdar oldu. Ardından bir sürü tuhaf şey yaşandı. Önce telefon kulübelerinden açtıkları için izi sürülmesi imkansız tehdit telefonları almaya başladım. Erika'yı da tehdit ettiler. Bu işin peşini bırak yoksa göğüslerini bir ağalın kapısına çivileriz türünden bildik tehditler. Tabii Erika çok endişelendi. Lisbeth'in paketinden bir sigara aldı. Arkasından çok ürkütücü bir şey geldi başıma. Bir gün gecenin geç bir saatinde derginin olduğu binadan ayrıldığımda 2 adamın saldırısına uğradım. Birkaç yumruk attılar. Böyle bir saldırıyı hiç beklemiyordum. Yere yuvarlandım. Kim olduklarını çıkartamadım ama biri motosiklet çetesinin üyesine benziyordu. Sonra bunların Erika'nın öfkeden çılgına dönmesi, benim de inatçılığımın tutması dışında bir etkisi olmadı. Milenyumdaki önlemleri arttırdık ama bütün bu saldırılarla öykünün ağırlığı arasında bir orantısızlık vardı. Olanları anlamakta zorlanıyorduk. Ama senin yayınladığın öykü çok başkaydı. Kesinlikle. Birden bir fırsat yakaladık ve bir kaynağa ulaştık. Werner Sturm'un çevresinden bir Deep Throat lakaplı biri. Bu adam kelimenin tam anlamıyla korkudan altına ediyordu. Onunla pek bilinmeyen bir otel odasında buluştum. Minos işinden elde edilen paraların Yugoslavya'da silah ticaretine yatırıldığını söyledi. Werner Sturm aşırı sağcı Ustaşa örgütüyle iş yapmıştı. Üstelik adam iddialarını kanıtlayacak yazılı belgede verebiliyordu. İnandınız. Çok zeki bir adamdı. Verdiği bilgilerle bizi bu öyküyü doğrulatabileceğimiz yeni bir kaynağa yöneltti. Hatta Werner Sturm'ün en yakın adamının silahları satın alan adamla el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafına bile ulaştık. Elimizdeki kanıtların çok sağlam olduğunu düşünerek yayınladık. Ama hepsi de düzmeceydi. Tepeden tırnağa düzmeceydi, diye onayladı Mikael. Elimizdekiler iyi düzenlenmiş, sahte belgelerdi. Werner Sturm'ün avukatı, Werner Sturm'ün en yakın adamıyla Ustaşa liderini el sıkışırken gösteren fotoğrafın fotomontaj olduğunu ispat etti. 2 ayrı resim Photoshop marifetiyle bir araya getirilmişti. Çok etkileyici, dedi Lisbeth. Değil mi ya, nasıl aldatıldığımızı iş işten geçtikten sonra anladık. Werner Sturm kendisine zarar verecek orijinal öykümüzü eşi benzerine rastlanmayacak bir sahtekarlıkla geri plana itti. Biz de bu zokayı yutup suçsuzluğunu ispatlayacağı sahte öyküyü yayınlayarak onun mazlum rolüne yatıp puan toplamasını sağladık. Şeytani bir plan kurmuştu. Werner Sturm'un sizi manipüle ettiğine dair hiçbir kanıtınız olmadığı için de gerçeği anlatamadınız. Eğer gerçeği anlatıp bundan Werner Sturm'u sorumlu tutacak bir aptallığa kalkışsaydık bile kimseye inandıramazdık. Bunu suçu masum bir sanayicinin üzerine atarak kendimizi kurtarmak için gösterdiğimiz umutsuz bir çaba diye yorumlayacaklardı. Anlıyorum. Werner Sturm kendini katmerli korumaya almıştı. Dolandırıcılığı ortaya çıksaydı düşmanlarından birinin ona bok atmaya çalıştığını iddia edecek ve daha önce hakkında düzmece bir belge yayınladığımız için Milayum'a kimse inanmayacaktı. Ve sen kendini savunma yerine ceza almayı kabullendin. Bunu hak ettim, dedi Mikael öfkeli bir sesle. Birinin onurunu lekeleme suçu işledim. İşte her şeyi de öğrendin. Şimdi uyuyabilir miyim? Mikael lambayı söndürdü. Lisbeth onun yanına uzanıp bir süre sessizce bekledikten sonra "Venner Sturm bir gangster," dedi. "Biliyorum." "Demek istediğim gerçek bir gangster. Rus mafyasından Kolombiyalı eroin tüccarlarına kadar herkesle iş yapıyor." "Nasıl yani?" "Frodi'ye raporumu teslim ettiğimde bana ekstra bir iş daha vermiş, mahkemede neler olduğunu araştırmamı istemişti. Tam o işe başlamıştım ki Armanski telefon açıp işi iptal etti." "Öyle mi?" "Sanırım bu araştırmayı sen Henrik'in teklifini kabul ettiğin için iptal ettiler. Artık gerek kalmamıştı." "Eh işte, ben aldığım işi yarım bırakmaktan hoşlanmam. Geçen ilkbahar Armanski bana yeni bir iş vermediği için birkaç hafta boştaydım. Ben de iş olsun diye Venner Sturm davasını biraz deştim." Mikael doğrulup yatağa oturdu. Lambayı yaktı ve Lisbeth'e bakmaya başladı. Lisbeth'in gözlerinde suçluluk okunuyordu. "Bir şey bulabildin mi?" "Hard diskini benim bilgisayarıma kopyaladım. Onun gerçek bir gangster olduğuna dair sürüsüne bereket kanıt var."